أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Kur'an-ı Kerim'de isimleri bizzat zikredilerek bir sayıma göre 25 ama bir sayıma göre 28 peygamberden söz edilir. Fakat isimlerinden söz etmeden zikredilen peygamberler de vardır. Hatta bir başka ayet, öylece de olsa zikredilmeyenlerden başka peygamberlerin de olduğunu haber veriyor. وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكِ ayeti bunu anlatır. Buna göre peygamber kıssalarının bize tanıtıldığı, örnek olarak sunulduğu sureler Mekke'de gelen sureler olması gerekmiyor sadece. Medeni surelerde de aynısını görüyoruz. Yani Cenab-ı Hak bizden istediği kulluğun örneklerini sunuyor, o örnek kullar yani peygamberlerle. İşte bu surede de bunu açık ayan beyan görmüştük. Ankebut suresi 13. ayete kadar genel programı sundu bize. Yeni bir toplumsal yapılanmanın eşiğinde Müslümanlar dikkat etmesi gereken çok özel bir konunun karşısındaydılar. Birileri inanç iddiasında samimi ama birileri sahtekar olabilecektiler yeni dönemde. İşte bu dönemde de fakat her şeye rağmen inananların, peygamberle beraber olanların kurtulacağı ve diğerlerinin helak olacağını Allah yine peygamberlerle tanıtacaktı. Şöyle de diyebiliriz. Allah'ın Kur'an'da istediği hayatı peygamberler gibi yaşamak zorundayız. Onlar bizim örneklerimiz, örnek kullar onlar. Allah'ın dediğinin nasıl anlaşılacağını güzel anlatan, güzel uygulayan insanlar. Onlar güzel örnekler. Hatta, mesela Allah ne anlatacaksa, madem ki onun döneminde, yani o peygamberin döneminde insanlara onun ağzıyla, diliyle, onun elçiliğiyle anlatmış, şimdi de öyle. Aynen bizim kitabımız Kur'an-ı Kerim'de de o peygamberlerin diliyle anlatır gerçekleri. Dedi ki Nuh kavmine ya da Hud kavmine dedi ki ama daha sonraları Salih aleyhisselam kavmine dedi ki diye anlatılanlar hep aynı gerçeğin ifadesidir. Mesela özel bir peygamber gerçekten bütün diğerlerine göre hepsi elbette birbirine göre özel bir konumu var ama şu Kur'an ile gönderilen aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e gönderilen dinin anlatımında, yaşanmasında, örneklenmesinde çok ama çok özel bir yeri olan Peygamber İbrahim aleyhisselam bakın sanki kavmine ama biz de onun kavmiyiz ya bize Rabbimizin isteklerini nasıl da güzel anlatıyor. Ve İbrahim'e اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ evet ve لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا idi. Yani biz Nuh'u ila kavmihi kavmine peygamber olarak görevlendirdik, gönderdik diye başlamıştı 14. ayet. Hemen 15. ayetle ne kadar bilirseniz onu hatırlayın dercesine özetlendi konu. Sonra da ve İbrahim'e yani aynen Nuh aleyhisselam gibi bir başlangıçla dersek, biz İbrahim'i de kavmine görevlendirdik, peygamber olarak. Yani İbrahim aleyhisselam kavmine, aynen Nuh gibi peygamber olarak gönderildiyse, bir de Nuh'un, bir de Hud'un, bir de Salih'in anlatılmasının ne anlamı var? Öyle aklımıza geliyor, şeytan bu ya, ondan mı ki? Yok, şeytandan olursa hemen kaçalım. Ama bir de hani ayetlerin böyle çeşnisinin ne anlama geldiğini öğrenip ben iyi bir Müslüman olmam gerekiyor diye öğreneceğim. Ondan dolayı soru, ondan dolayı çözüm ortaya koyuyorum. Acaba Allah hepsini, bakın benim peygamberlerim vardı tarihte, onlar şöyle, şöyle, şöyle yaptılar, böyle, böyle istediler, sonunda şu ve sonunda onlar da böyle oldu gibi bir anlatım yerine bakıyoruz. Hiç de öyle ifade eden eser yok Kur'an'da. Az biraz, bazen karşımıza çıksa da, ama onun kim adına özetlendiğini biliyoruz yine de. Mesela Ankebut suresinde öyle bir özel bölüm, Araf suresinde öyle bir özel bölüm geliyor karşımıza, o ayrı. Ama Allah bizzat isim vererek, kavmiyle beraber, hatta toplumunun adını da kullanarak peygamberlerden söz ediyor. Galiba bu o toplumsal yapının farkının bugün de toplumun bir başka kesitinde, bir başka kesiminde aynen karşımıza çıkacağının ifadesi olsa gerek. İşte onun için Nuh'u aleyhisselam, Hazreti Nuh'un kavmi gibi bir toplumsal yapıda örnek alırken kendimize, Salih aleyhisselamı Semud kavmi gibi bir toplumsal yapıda örnek alıyoruz. Hud aleyhisselamı Ağat kavmi gibi bir toplumsal yapının sapıklık ve şımarıklığında ya da yoldan çıkışında örnek alıyoruz. Elbette bütün bu peygamberler örnek olmaya örnek, ama eğer toplumsal yapıda görülen yanlış, hata, eksik, kusur, kabahat Lut kavmi gibiyse, yani onların yanlışı, onların hatası, onların eksiği ise karşımızdaki düzeltilmesi gereken toplumsal yapı, o zaman da Hazreti Lut'u örnek alacağız elbette. İşte ondan dolayı evet, peygamber olmak açısından la nüferriku beyne ahadim min rusulih, hiçbirini ötekinden ayırt etmeyen bizler, ayırt etmemek zorunda olan bizler, ama peygamberliğin ötesinde o toplumla ilgili tavır ve davranışları, tabir caizse düzeltme yöntemleri, Allah'ın istek ve arzularını onlara ulaştırma sistemleri konusunda elbette farklı farklıdırlar. Zaten tilker rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Peygamberlerin bu anlamda birbirlerine farkı vardır, fark atarlar. İşte şu anda karşısında bulunduğumuz, huzurunda durduğumuz, kulak kesildiğimiz, dikkat kesildiğimiz İbrahim aleyhisselam kavmine diyor ki, اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اُعْبُدُ اللّٰهِ, kul olun Allah'a, kul köle olun, Allah'a ibadet edin diyeceğim. Ama bu kelime, bu anlamda, özelleşmiş. Yani sanki insanlar sadece bu kelimeyi, yani ibadet kelimesini namaz gibi anlamışlar. Hadi yılda bir de oruç. İbadet denilince bu anlaşılmış. Oysa ibadet, ubudiyet, abdiyet kelimeleri, hani şehadet kelimesinden de hatırlarsınız diye onu tekrar edelim. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh ya. İşte Allah'ın kulu olma gerçeği bilgisidir. Bu eylem, bu hareket, bu tavır, bu tarz bizi Allah'a kul köle eyler. İşte buna abd ve ubudiyet diyoruz. Yani ubudullah, Allah'ın kulu kölesi olun. Hani şu pazarlarda satılırmış, kaça beşe derlermiş. O alır beğenmezse ötekine satar ya da hediye etmek dilerse alır birine hediye eylermiş. Veya yıllarca sevmiş, saymış da olsa bazen özgürlüğüne kavuşturur. Ya da git hadi biraz çalış gel, bana şöyle biraz para kazan da senin özgürlüğün parası olsun bu derlermiş. Peki ama aslında bu onun parasına, yani onun kazancına muhtaç olan birisi tarafından yapılmazmış galiba. Çünkü değilse zaten çalış gel ve bana ver demek durumuna da, böyle bir hakka da sahipken, ama çalışsın, ama para kazansın, ama bir istikrarı olsun, ama bir düzeni olsun diye yarın evlenince kendi ayakta durabilsin ya da ne yapacağını bilebilsin diye, belki onun bir özel eğitim dönemiymiş bu para kazan gel ve özgür ol ifadeleri. İşte böyle bir köleyi düşünün, kimin kölesi falan ya da filanın. İyi ama peki yani o köle o efendisine ne yapmalıydı? O efendisinin istekleri doğrultusunda onun kulu kölesi olacaktı. Buna kulluk diyoruz işte, ubudiyet. Ama bu Allah'a olunca, varın siz boyutlarını bir kere daha düşünün. Allah'a kulluk. Evet, birinin birine köleliğinden çok daha öte ama daha şerefli. Çünkü kölenin biri adam olmaz birinin. adam değil birinin, hayvan demeye bile utandığımız birinin, edepsiz, şerefsiz, haysiyetsiz, ahlaksız, akılsız, firasetsiz birinin kölesiydiyse, yanındaki bir köle ona, yani madem kölesin bulamadın mı diye takılmaz mı? Bak benimkine adamlık da var, efendilik de var, dürüstlük de var, şefkat de var, merhamet de var. Yani o kadar güzel, o kadar iyi ki köle olmuşken hiç olmasa böylesine olacaksın demez mi? Mesela bunun tarihte enteresan bir örneği yaşanmış Asr-ı Saadet'te. Aleyhissalatü vesselama annemiz Hatice radıyallahu anhanın bir hediyesi var, bir köle. Bir çocuk. O çocuğun peygamberin kölesi olması o kadar hoşuna gitmiş, o kadar hoşuna gitmiş ki. Ama ne olmuş? Devran dönmüş, zaman geçmiş, çocuğun babasıyla amcası iz sürmüşler. O baskından sonra kaybettikleri çocuğun Mekke'de olduğunu duymuşlar, gelmişler çocuklarını bulmuşlar. Evet çocuk tanımış aslında babasını da amcasını da. Ama demiş ki hayır, ben öyle bir kişinin yanındayım ki. Duymamışlar bile belki bu gerçeği. Doğru gitmişler peygamberimize. Demişler ki şu senin yanındaki çocuk var ya senin kölen. Evet. Biz onun babası ve amcası, onu almaya geldik. Ne istersen iste bizden ama o çocuğu bize ver demişler. Karşılarındaki aleyhissalatü vesselam olunca her şeyi farklı, bu da güzel olmuş tabii. Demiş ki çağırın çocuğu, sorun, yanımda, yanınızda soralım, beni isterse size vermem, veremem. Yani o eğer beni tercih ederse ben ondan vazgeçemem ama yok sizi isterse gönül rızasıyla alın gidin demiş. Şaşırmışlar. Yani para da istememiş, pul da beklememiş onlardan. Satmayacakmış da meğer, anında babaya teslim edecekmiş evladına ama bir şartla. Beni tercih ederse. Evet sormuşlar. O da yürekten ama o da bütün benliğiyle her şeyini ortaya koyarak hayır demiş. Dünyalara değişmem, ben burada kalacağım. Önce yadırgamışlar, küsüp gücenmişler, içten, kalpten kırılmışlar belki ama sonra işi anlamışlar. Öyle ya, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gibi birini, Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimiz gibi birini efendilikten bırakıp da gidip babasının yanında olmak akıl kârı değil elbette. Peki, insanlar içinde, insanlık içinde, mahlukat ve mevcudat içinde en şereflisinin layık olduğu makam elbette bu ve fakat ya bu varlıkları var edene ne dersiniz? Onun kölesi olmak konusunda, yani ona kul köle olmak konusunda başka nasıl düşüneceğiz? Ben ona köle olurum, bu benim için şereftir demeyecek miyiz? Çünkü bakıyoruz kitabımıza, bakıyoruz dinimizin aslı ve esası şehadetimize, tevhidimize, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin varabileceği, yani bir insanın ulaşabileceği en yüce makam, hatta din onsuz olmaz makam, iman onunla gerçekleşecek makam, kulluk makamıdır. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu. İşte İbrahim aleyhisselamın dediğini Peygamberimiz yapmış, diğer peygamberler de yapmıştır. Kuldur onlar. Kul olmak gerektiğini ortaya koymuşlar ve örneklemişlerdir de zaten. Demiştir ki İbrahim aleyhisselam, اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اُعْبُدُ اللّٰهِ وَاتَّقُوا. Zaten İslam'ın insana bahşettiği, kazandırdı ve dahası olmaz, en büyük şeref budur. Allah'a kul ama onun dışında gayrisine, onun dışında berisine, onun dışında diğer bütün mahlukat ve mevcudata özgür olabilmek, kim olursa olsun. Sadece Allah'ın huzurunda kul ve köle. Emredersin ya Rabbi. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk diyebilmektir bunun aslı. Senin huzurundayım, emrine amadeyim. Ne dersen huzurundayım, senin dediklerini dinlemeye gelmişim. Söyle ya Rabbi demektir, işte buna kulluk diyoruz. Ama insanlar, kul olun ifadesinin içini boşaltırlar da kendilerine göre doldururlarsa, kul olmak mı? Aa, biliyorum, anladım, bu namaz kılmak demektir ve ben sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı değil sadece, hatta kimi geceler, kimi gündüzler ve de Ramazan'da, hatta kuşluklar da namaz kılıyorum ve ben kul oldum Allah'a deyiveriyorlar. Ya da kimileri, kul olmak mı? Aa, tabii biz evet kulluğumuzu ayan beyan yapıyoruz. Çünkü bakın, Allah'a kul olmanın içini kendisi doldurduysa, ben bunu şöyle anlıyorum diyor. Kalbin temiz olacak arkadaş. Hem öyle ki her gün yıkasan, kalp sil diye yeni bir kalp temizleyiciyle böyle tertemiz bir kalbin olsa, o da o kafadan gidiyor. Öteki ekonomik dünyada ahlaklı, bir başkası sosyal dünyada düzenli olmaktan yana bunu kulluk, ama tek kulluk prensibi olarak ortaya koyuyorsa, biz yeniden düşünüyor, bunu söyleyene müracaat ediyor, onun kul kölesi olunacak varlığa nasıl kulluk yaptığını ondan öğrenip biz de uyguluyoruz. Hatta Kur'an-ı Kerim İbrahim Aleyhisselam'la ilgili çok özel bir vurgu gönderir bize. Mümtahine suresini açın. Üsvetün hasene kelimesi, yani en güzel, net, hoş bir örnek olma ifadesi Ahzab suresinde peygamberimiz adına kullanılırken, ama bakın Mümtahine suresinde İbrahim Aleyhisselam adına kullanmıştır. Demek ki kul köle olun, Allah'ın kulu olun, boynunuzdaki kulluk ipi Allah'ın ipi olsun, o nereye çekerse oraya gidin diyen Hazreti İbrahim, bu işi nasıl yapıyor idiyse bize güzel örnektir ve biz ona bakıp o gibi kul olalım. Arkasından وَاتَّقُوا kulluğunuz onunla beraber olsun, takvalı olun, sınırları çiğnemeyin, dediğini dinleyin, karşı gelmekten korkun, yolunuzu Allah'a sorun, hidayet yolunu Allah'la belirleyin, cennete götürecek yolu Allah tarif etsin, hadi takvaya, hadi takvadan yana, haramlardan kaçınmaya, helallere koşmaya gayretli olun, yani takvalı olun, karşı gelmekten sakının ve korkun, ayrıca Allah'ın koruması altında olmayı isteyin, Allah'ın korumasına talip olun, onunla korunun, onun diniyle korunun, zalikum hayrulleküm in küntüm talemun. Eğer biliyorsanız, zaten bilmiyordunuz ama, yani öğrenmişseniz, bakın söylüyorum, öğrendiniz, eğer bu sizin için bir bilgi, yani sizin hayatınızda yaşanacak bir bilgi, uygulanacak bir bilgi ise, buna bu anlamda sahip oluyorsanız, bu sizin için daha hayırlı, anladınız mı? Fark ettiniz mi, anlamadınız mı? Değilse, bakın devam ediyor İbrahim Aleyhisselam sözüne. Yani Allah devam ediyor sözüne, ama elçisi İbrahim Aleyhisselam ve fakat Cebrail Aleyhisselam'dan aldığı bilgilerle bu gerçekleri bize nakleden Muhammed Aleyhisselam sözüne devam ediyor. Ankebut suresi, Cenab-ı Hak diyor ki: İnnemâ ta'budûne min dûnillâh evsânen ve tahlukûne ifkâ. Ama siz böyle bir Allah'a, yani bu işe tam layık, tam yetkili Allah'a ibadet ve itaat etmek yerine, sadece onun kulu kölesi olmak yerine, tuttunuz onun verisinde, evsanen ve senler putlar edindiniz öyle mi? Heyhat! Hiç düşünmediniz mi? Nedir yaptığınız? Kimin kulu kölesi olduğunuzun hesabını yapmadınız mı? Yani kime boyun eğdiniz? Kimin ipini boynunuza taktınız, kimin kancasıyla hareket ettiniz, kimin güdüsüyle, güdümüyle yollandınız, nereye gittiniz, hiç düşünmüyor musunuz? Ve siz tahlukune ifken, yani iftiralar ediyorsunuz, uyduruklar peşinde koşuyorsunuz, haberiniz yok mu? Yani şu gerçekten haberiniz olsaydı, herhalde yapmazdınız idiyse buyurun, innellezine ta'budune min dunillah, Allah'ın berisinde, Allah'tan başka, Allah'ın dununda üstelik o gibi olması ne kabul edilen ne de kabul edilecek bir şey değilken, buna rağmen la yemlikune lekum rizkan, size rızık verme imkanları da yok, onların nasıl kul köle oluyorsunuz? Febtegu indallahi rizk, yani rızık mı? Derdiniz bu mu? Bunu Allah katında arayın. Yani Allah'tan başka size rızık veremez ki. Ve abuduh, onun kulu kölesi olun. Veşkuru leh, hadi ona şükredin. Allah'ın verdiği kullukları, rızıkları Allah'a kullukta kullanın. Çünkü ileyhi turcaun, sonunda varıp dönüp onun huzuruna gideceksiniz. O sizi hesaba çekecek. Allah'ın berisinde, Allah'ın düğününde Allah gibi olması mümkün olmayan nice vesenler, nice putlar edindiniz, taptınız, kulu kölesi oluyorsunuz, öyle mi? Demek ki insanın boynunda bir ip tasavvuru burada açık anlatılmış. O ipin ucu kiminse onun kulu kölesi olduğunu da anladık böylece. Yani bakacaksınız boynunuza, bir değil, hatta birkaç tane ip var. Biri bir tarafa, öteki diğer tarafa asılacak, birilerine ait. Ve onlar ne tarafa çekiyorlarsa siz oraya gitmek zorundasınız. Bunu anladınız. Peki, ama yani şimdi o sizin boynunuza ip takanlar, yani boynunuzdaki ipin sahipleri, o putlar bu işe layık mı düşündünüz mü? Yoksa bu bir iftira mı? Ne dersiniz? Yani siz onları mı bu işe layık kıldınız kendi kendinize? Öyledir zannıyla mı onların ipini boynunuza takıp iplendiniz böylece? Başa dönelim. Demek ki insanlar boyunlarına birilerinin ipini takmaya hazır yaratılmışlar. Bu Allah'ın ipi olmazsa elbette başkalarının ipi olacaktır. Ve onlar Kur'an'ın tabiriyle ya vesen, ya nusup, ya sanemdir. Veya genel ifadeyle tağutlardır. Ki onlar veli kabul edilirlerse onların güdümüne girer insanlar. Ve işte onlar bazen de dış dünyamızda değil, iç dünyamızda kendimizden kaynaklanır. Ki bir ayet, اَفَرَائِتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ diyordu. Yani kendi hevasını, kendi kafasına göre takılmayı ilahlaştıran bir adamdan siz hiç söz edebilir. Gördünüz, baktınız, bildiniz, onu anlayabildiniz mi diyordu ayetler. İşte buna göre insanlar vesenleri, sanemleri veya nusupları, yani putları, hevaları ve hevesleri, Allah dışında varlıkları Allah gibi olmadığını bile bile üstelik hayatlarını düzenlemeye yetkili ve kulu kölesi olunacak makamda bilirlerse bu bir iftira, bu bir yanlış, bu bir yanılgıdır ama iyi bilsinler ki o kendilerine kul köle olunan varlıklar rızık vermeye muktedir değil. Ama neden kul köle oluyorlar öyleyse? Bir dünyalık kazançları da yoksa, bir dünyalık getirileri de yoksa, dünya namı hesabına rızık konusunda, yani bir şeyler verme konusunda güçleri de yetmiyorsa bu varlıkların, ama neden insanlar ona kul köle oluyorlar? Allah diyor ki devamında, فَبْتَعُوا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْغَى. Eğer rızıksa derdiniz Allah'ın yanında arayın. Ve'budu, ona kul köle olun. O zaten sizin rızkınızı verecektir. Ve'şkuru leh, şükredin, teşekkür edin. Yani Allah'ın verdiği nimetleri Allah'a kullukta kullanın. Eylem olarak, amel olarak öyle Müslümanca bir hayat yaşayın ki bu sizin Allah'a teşekkürünüz olsun. Dille hamd edin, eylem olarak şükredin. Çünkü ileyhi turcaun, sonunda varıp Allah'ın huzurunda hesaba çekileceksiniz. Bu ayet sanki tekrar tekrar yeniden bir daha okuyasım geldi. Bilmiyorum, düşündüklerimi mi ifade edemedim, yoksa bu ayetin bana dediklerine kelime mi bulamadım? İzninizle ben yeniden dönüyorum bu 17. ayete. Yani dıştan tanıması kolay ama acı bir gerçek, bu bizim anlatıyor dedim. Yani bizim hayatımızda da var mı böyle vesenler? Ama ben puta tapmıyorum ki. Evet, kim derse kabul etmem. Vallahi ve billahi ve tallahi ben Allah'ın Rab ve ilah oluşunu kabul ediyorum. Ben ondan başka ilahı kabul etmiyor ve onun için Müslümanım. Yani ben bunu senin adına ve benim adıma söyledim demeye cesaretim var. Evet, biz Müslümanız. Fakat öyle değil. İş bu sözle ya da bu kadar iddiayla bitmiyor, ne dersiniz? Peki Allah'ı dinleyelim dinlemeye, ama acaba Allah'ın berisinde olduğunu bizim de bildiğimiz, Allah gibidir demeye hiç de cesaretimizin olmadığına kani olduğumuz ve fakat Allah'ın yanında, onun berisinde, şöyle arka planda Allah'a haşa ama çaktırmadan diyeceğim geliyor neredeyse, böyle hissettirmeden gibi sanki, ama o her şeyi biliyor, biliyoruz. Yani konuyu düşünmeden, biz de öyle o konuyu irdelemeden, yani muhakeme etmeden, üzerinde durmadan, acaba Allah'tan başka birilerini Allah yerine sözü dinlenecek varlık makamına koyuyor muyuz ki, hani oğlumuzun, kızımızın yapılanmasını, evimizin, işimizin, hal ve ahvalini, gidişatını, düzenini, düzenlenmesini, hani sevgilerimiz ve nefretlerimiz vardı, evetlerimiz ve hayırlarımız, tamamlar ve devamlarımız ya da kabul ve retlerimiz vardı, bireysel ve toplumsal hayatta bizim endişelerimiz, beklentilerimiz, planlarımız, projelerimiz oluyordu. Onlar olmadan hiçbir şey olmazdı. Kurallar koyuluyordu. O kurallar biri adına, diğeri adına bilmem ama vardı. İtiraz edilmezdi. Böyle gelmişti, böyle gidecekti. Evet, inancım onun dışındaydı. Bunu rahatlıkla söyleyebilirdim. Hatta ayetler bulabilirdim, hadisler gösterebilirdim. Falan surenin, filan surenin, falan filan ayetlerine göre benim bu iş peşinde böylece koşmam, bunu sevmem, bunun peşinde olmam ya da bunu reddetmem, buna düşman olmam, şimdi atıl olmam, şimdi tembel olmam, şimdi gayretli olmam. Evet, İslam'a göre, yani Kur'an'a göre, ama İslam'ın ta kendisi, ama İslam'ın yani dinimin ta kendisi olan o gerçeklere göre aykırıydı. Ben bunları biliyordum ama nedir, nasıl olmuştur, nereden gitmiş, nereden gelmiştir bilmem de ben onları yapıveriyorum, yapmaya devam ediyorum. O yanlışlar bende var ve ben o yanlışları kendimden saklayarak değil, kendimden gizleyerek değil ama kendime bile açmadan, kendim bile muhakeme etmeden, muhasebe etmeden yapıveriyorum. Ne dersiniz? Yoksa bunlar Allah'ın berisinde, benim de dünyamda, yani bizim de dünyamızda peşi sıra gittiğimiz, sanki onsuz olmaz dediğimiz, kural koymaya yetkili, kulu kölesi olunacak varlıklar, ama vesenler değilse de, nusuplar değilse de, ama sanemler değilse de, putlaştırdığımız insanlar değilse de, ama bir şeyler mi var Allah'ın dışında kural koyanlar? İşte bu yönüyle ben ayeti yeniden düşünüyorum. Sanem demek, insan şekli verilmiş putlar demektir. Taştan, ağaçtan yontulmuş İnsan şekli verilmiş. Ama nusup demek dikili taştır. Bir çeşit kayayı alıp geleceksiniz, koyacaksınız bir yerlere. İşte ona bir güç izafe etmişseniz, yani onun hayatınıza karışma yetkisi olduğunu tasavvur ediyorsanız, buna göre hayat sürmeye niyet etmiş, yeltenmiş, gayret etmiş, hareket etmişseniz, o sizin için nusuptur. Ve sen ise onlar ya bir ağaç kütüğüdür, ya benzeri, işte o kadar, ama insan şeklinde kaşı gözü olan bir varlık türünde olması gerekmez. Ne dersiniz? Böyle bir kağıt parçası gibi, ya da ciltlenmiş kağıt tomarları gibi, ya da kenara çerçevelenmiş asılmış maddeler gibi, ya da bir yerlerde duran, insanların kelimeleştirmeye bile çekindiği ama korkunç, silinmez bir yazıyla toplumun, ama onun içindeki sizin yazgınız gibi, işte onlar mı yoksa hayatınızı düzenleyen, sizin dönemin vesenleri farklı mı? Yani taştan putlar olunca İbrahim Aleyhisselam onları nasıl kıracağımızı öğretmişti elbette bize. Biz gün gelir kırarız ya da kırmak zorunda olduğumuzu biliriz elbette diyebilirsiniz. O ayrı bir konu. Yani babanız Azer'in, eğer put yapım evi varsa, siz de oraya girmişseniz, üstelik put bayramına çağrılmışsanız ve hastayım, yıldızlara baktım diye geri kalmışsanız, sizin işinizi İbrahim Aleyhisselam belirlemiş, örnek almışsınız, devam ediniz, ama şimdiki putlar öyle değilse, başka başka yerde kelimelere sıkıştırılmış, maddelenmiş veya çerçevelenmiş veya beyinlere nakşedilmiş ama kulaklara küpe olmuş cinsten, ama Allah'ın sözüne, ama peygamberin mesajına engel olacak biçimde, işte böyle putlarsa onların kırılması. Ama yok ki, tutamadınız, kulağını bile bükemiyorsunuz, ama yırtılması, ama yakılması, ama işte onları İbrahim Aleyhisselam'dan yeniden öğrenmek zorundayız galiba. Allah'ın berisinde, onun dışında varlıklara bir dünya, bir dünyalıktan dolayı eğer meylediyorsak, yani bizim endişemiz öyleyse, bir rızık arayıcılığıysa mesele, yanlış yapmayın diyor Allah. Onlar bu işe muktedir değil. Gelin Allah'ın yanında arayın arayacağınızı, kul olun Allah'a. Dinleyin Allah'ı, sadece onun önünde eğilin, saygı duyun, dediğini dinleyin, ve şükürü leh, şükredin, teşekkür edin, kulluk edin, ileyhi turcaun, sonunda onun huzuruna gideceksiniz. Ve in tükezzibu, eğer bütün bu gerçekleri yalan sayarlarsa, ne yapacağız zaman? Yani diyor ki Allah, diyelim ki yalan saydılar seni, dün İbrahim Aleyhisselam'ı, ya da dün Aleyhissalatü Vesselam'ı, ama bugün de beni, yani ben kendim bu mesajı yalan sayarsam, Önce ben yalan sayarsam, sonra ben söyleyince beni yalanlarlarsa, yalan sayarlarsa, fakat kezzebe umamun min kablikum, yalan sayabilirsiniz, dalga geçebilirsiniz ama unutmayın, çünkü bu işte ilk siz değilsiniz. Yani hiç hesaplanmayan bir şey yaptığınızı filan zannetmeyin. Ben astım, ben kestim, ben işini bitirdim, ben hayatımı kendim yaşadım demeyin. Sizden önce de nice ümmetler, nice toplumlar, nice gruplar, nice klikler aynı işi yapmış, aynı yalan saymayı güya kendilerince başarıyla sürdürmüşlerdi. Öyle değil mi? Ad kavmi, Semud kavmi, Medyenler, Eykeller hepsi öyle yapmamışlar mıydı? Sonuç? Hiçbir şey kazanmadılar. Hiç de kazanamadılar. Ve ma alel rasul illel belagul mübin. Zaten peygamber inanmadılar diye kahrolmayacaktı, başarısız olmayacaktı ya da oh olmuş gördün mü ey peygamberlik iddiasında olan adam, seni biz yalan sayıyoruz. Bak sen bize anlattın dinlemiyoruz. Biz seni inkar ediyoruz. Senin getirdiğin mesajı da inkar ediyoruz demeleri kendilerini aldatır ancak. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve diğer peygamberlere düşen sadece açık, net, ayan beyan bir duyurudur. Bunu yaptıktan sonra o görevini yapmıştır. Onlar inanır ya ki inanmazlar. Hiç de peygamberin sorunu değil. Peygambere düşen ayan beyan, anlaşılır bir tebliğ. Peki, aynı peygamber anlatmış ama kimileri anlamadıklarını iddia etmişler. Asr-ı Saadet'te var mı böyle örnekler? Kur'an'a bakıyoruz, varmış meğer. Yani biz anlamadık, ne dediğini bilmiyoruz diyorlar. Hatta yani kulaklarımız mı kapalı, kalplerimizde kılıf mı var belli değil ama biz anlamıyoruz diyenler var. O onların derdi olsun. Peygamberin anlattığını anlamak isteyen anlar mı? Evet, peygamberin anlattığını anlamak isteyen anlar. Yani adam inat ediyorsa ya da anlamaya çalışmıyorsa artık ona kim ne anlatabilir? O anlamayacak. Bir akrabasının düğünü varmış bir adamın. Az biraz arası şekerliymiş. O konu açılınca yani gidecek misin, ne haber, davet edildin mi, haberin var mı denilince adamın yargısına bakın. Davet ederse gitmeyeceğim, etmezse küseceğim diyormuş. Ne kadar güzel değil mi? Tam bu peygambere inanmayanların galiba karakteri böyle olsa gerek. Yani peygamber açık anlatırsa anlamayacak. Açık anlatmazsa zaten anlamayacak. O adam anlamayacak, bu kesin bir defa. Birinde Ebu Cehil'e gelmiş garibimin biri. Demiş üstad, bu Muhammed neyin nesi ya? Şöyle bazen dikkat ediyorum da çok güzel şeyler söylüyor. Doğru gibi aslında. Ne dersin sen diyor. Böyle saf saf Ebu Cehil'in yüzüne baka baka. O da bir azarlıyor onu. Sen deli misin diyor ya. Ne dediğini biliyor musun? Sen Muhammed'i tanımıyor musun? O adam emindir. O adam güzel söyler. O adam doğru söyler. Hayatında yalan söylememiştir. O adam haklıdır. Adam iyice şaşırır. Tam da aradığını bulmuş ama böyle birdenbire bulunca da ne yapacağını şaşırır ya insanlar. Der ki, peki öyleyse niye inkar ediyoruz? Ne oldu? Kabul edelim. Bir dakika der iş. Hesap orada farklı. Çünkü bizim Haşimoğullarıyla bir sürtüşmemiz vardı tarih boyunca. Kabe'ye biz şunu yaptık, onlar bunu yaptı. Topluma biz şöyle davrandık, onlar böyle davrandı. Bizim şu özelliğimiz, onların bu meziyeti oldu. Derken onlar bir peygamber çıkardılar. Biz çıkaramadık. Çıkaramayacağız da bunu biliyoruz. Öyle olunca onların peygamberini ebediyen kabul etmeyeceğiz. Başka bir sorun yok diyor. Hepsi bu kadar. Yani anlamak istemezse anlamaz insanlar. Anlamayacaklarsa onlar anlamak istemediklerinden dolayı artık anlamayacaklardır. Değilse az düşünün bakın. Başka anlaşılacak gerçekler de var. Evelem yarav keyfe yubdiullahul halqa sümme yu'idu. Ne dersiniz? Bu insanlar hiç mi görmüyorlar? Hiç mi düşünmüyorlar? Hiç mi anlamak istemiyorlar? Yani azıcık bir göz, azıcık bir basiret, birazcık bir firaset olsa, bir kalp olsa, şöyle görecek bir göz olsa, yani bakın keyfe yubdiullahul halqa, Allah yaratılışa nasıl başlamış? Nasıl da yaratmaya başlamış? Nasıl da yaratmış? Yani bunu hiç mi düşünmüyorlar mı onlar? Görmüyorlar mı? Görmediler mi? Üzerinde kafa yormuyorlar mı? Allah yaratmaya nasıl başlıyor? Sonra da sümme yu'idu, onu yeniden yaratacak. Bunu düşünmüyorlar mı? Bu Allah'ın gücünü anlatır mı? Evet. Bu Allah'ın kudretini anlatır mı? Evet. Peki bu Allah'ın bilgisini anlatır mı? Evet. Dahası bu Allah'ın rahmet ve merhamet sahibi oluşunu anlatır mı? Evet. Başka bu Allah'ı anlatır mı? Yaratan olarak evet. Öldürecek olarak evet. Başka bu Allah'ın cenneti var anlatır mı? Peygamber gönderdiğine delil mi? Ya da kitabın sahip olduğuna işaret mi? Evet, evet, evet. Peki ama neden görmüyor insanlar? İnne zâlike alallâhi yesir. Üstelik bu Allah için çok kolay da zaten. Ne var ki yeniden diriltmek, birinciyi yaratmaktan çok daha kolay değil mi? Öyleyse söyle onlara. Belki dinlerler. Şunun sözcülüğünü yap. Ama onlar değilse sen dinle. Dinle bak, söyle onlara. Kul sirû fil ard. Yeryüzünde gezip dolasınlar. Dolaşın de onlara. Hadi dolasınlar bu insanlar. Fanzuru, bir baksınlar bakalım. Keyfe bede el halk. Keyfe bede el halk. Yani yaratılış nasıl başlamış? Allah nasıl yaratmış? İlk yaratılış nasıl olmuş? Sümallahu yünşi'ün neş'etel ahira. Sonra bu ilk yaratılış, tamam ona bir bakın da sonra Allah ahiret yaratmasını veya son yaratmayı ya da öldükten sonra yeniden yaratmayı veya ilk Hazreti Adem'den sonra ikinci nesli, üçüncüyü, beşinciyi, bininciyi, şimdi bizi daha sonrakileri nasıl da yaratmaya devam ediyor, nasıl da bu işi kurmuş, bir düzen kurmuş, bir baksınlar, bir nezaret etsinler, bir bakıp çeksinler bakalım. İnnallâhi alâ külli şeyin kadir. Allah gerçekten her şeye kadirdir. Allah külli şeyin kadir der, değil mi insanlar? Tabii Allah külli şeyin kadir elbette. Yani ne var ne yoksa, ne konuda, hangi konuda düşünebiliyorsak Allah'ın gücünün yetmediği bir konu yoktur. Ama Müslümanca düşününce, mesela şeytan ve dostları hemen buradan girerek kafamızı, gönlümüzü, kalbimizi, imanımızı karıştırmaya yeltenirler. Derler ki, Allah her şeyi yaratabilir, evet. Allah her şeye kadirdir, evet. Peki Allah her şeyi yaratabilir ise, söyleyin, Allah kendisi gibi bir Allah da yaratabilir mi? Aa, Allah'ın yaratma konusunun dışında bir soru. Bizi yani katakulleye mi uğrattılar derler böyle bir konuda? Yani başka türlü düşünün. Hatta Allah'ın her şeye gücü yeter mi? Evet. Peki yerinden kaldıramayacağı bir taş yaratabilir mi Allah? Evet derseniz bak gücü yetmedi, yerinden kaldıramazmış. Hayır derseniz bak Allah'ın gücü yetmiyor, onu yaratamazmış diyecekler. Yani mesela hani eskiden çok olurmuş, şimdi kimi bölgelerde ancak zar zor, nadiren görülen bir vasıta var ya, kağnı arabası, öküz arabası. Söyleyin, kağnı arabasında, yani öküz arabasında mazot deposu nereye konulur? Yanaştınız şöyle, öküzlerle beraber petrola, evet, depoyu doldur dediniz adama. Nereye açacak, hangi kapaktan ne? Ha efendim öyle değil, üzerinde bir depo var da ben köye, traktöre ben mazot götürecektim. Bu işin, yani ancak aldatmacası, benim dediğim öyle değil, onu biliyorsunuz. Yani mesela, diyelim ki ayakkabıyı gözünüze gözlük diye takmanız gerekiyor. Acaba sağı sağ göze, solu sol göze mi takmanız gerekiyor? Hadi bakayım bunu da söyleyin. Ha efendim, ayakkabı marka bir gözlük üretilmiş de onu anlatmak istiyormuşsunuz, öyle mi? Öyle değil. Yani Allah adına düşünülünce, Müslümanca düşünülünce, ayette söylenileni söyleyen Allah diye düşünülünce, Allah her şeye kadirdir. Yani Allah'ın her şeye gücü yeter. Ayrıca Allah her şeye kadirdir demek yanında Allah'ın her şeye takdir yetkisi vardır. Yani ölçme, biçme yetkisi vardır. Allah her şeye ölçü ortaya koyar anlamına da gelir. Her şeye ölçü koymak. Ne dersiniz? Her şeyin ölçüsü nasıl olacak? Her şey Allah'tan ölçülenecek. O zaman bu iş Müslümanlık. Ama her şey Allah'tan başkasından ölçü alacak. O da İslam'ın dışı olacaktır. Mesela Allah sevgiye, nefrete, babalığa, anneliğe, evlatlığa, harcamaya, kazanmaya, yemeye içmeye ölçüler ortaya koymuştur. İşte bütün bu hayatın ölçülerini sosyal, ekonomik, bireysel, toplumsal anlamda hepsini Allah bu işe layıktır, Allah etkili ve egemendir diye ölçü Allah'tan alırsak ona Müslümanlık diyoruz. Peki ölçtü Allah? Ya da etkin ve egemen olarak, güçlü olarak Allah hesaba çekti. Sonuç, yuazzibu men yeşâ ve yerhamu men yeşâ. Allah'ın huzuruna, ya Rabbi bana rahmet et, Ya Rabbi bana merhamet et diye gidenlere Allah rahmet ve merhametini lütfedecek. Ama Ya Rabbi ben azabını istiyorum, hayır ben ikabını istiyorum, ben ceza istiyorum diye Allah'ın huzuruna varanlara da Allah ceza verecek, azap edecektir. Nasıl yani? Şimdiden söylüyor Allah. Şimdiden bize konuyu açıyor Allah. Diyor ki, bakın sonunda cennette benim huzuruma gelirseniz, benim rahmetim ve merhametime ulaşırsınız. Eğer sonunda cehennemde beni bulursanız, o zaman da azabım ve ikabımla beraber olursunuz. Öyleyse şimdiden insanlar hangi yola girdiklerini, neden o yolda yürüdüklerini iyi düşünsünler. Çünkü Allah ile beraberlik ancak sonunda cennet ya da cehennemde Allah'la beraber olmaya sebep olacaktır. Yani Allah ile beraber olanlar, evet ahirette Allah'la beraber olacaklar ama ya cennette ya cehennemde beraber olacaklar. Çünkü mesela İnşikak suresinden öğreniyoruz. Kıyamet koptuktan sonra, yer yerinden oynadıktan sonra, gök yeni bir şekle büründükten sonra, elbette gökte yerde Allah'ı dinlemek durumundalar, onlara yakışan da bu. Ve diyor ki Allah 6. ayette, Ya eyyuhel insan, inneke kadihun ila rabbike kedhan femulâkî. Senin tüm çaban, gayretin, uğraşın, seni sonunda Rabbine ulaştıracaktır. Ve onunla karşı karşıya geleceksin. Ama فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ olarak cennette Allah'ın huzuruna ya da وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ olarak cehennemde Allah'ın karşısına azap ve ikab ortamında Allah'ın huzuruna çıkacaksın deniliyor. Öyleyse tekrar okuyoruz 21. ayeti. يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاء وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاء. Allah kime isterse onu azap edecek. Allah kime isterse ona merhamet edecektir. Peki kime ister? Cennete gitmek dileyenler, cennette Allah'ın huzurunda olmak isteyenlere rahmet ve merhametini lütfedecek Allah, onlara rahmete kavuşacak onlar. Değilse cehenneme gidenler de onlar da azap ve ikaba uğrayacaklar. Ve ileyhi tuklebun ve sonunda mutlaka dönüp varıp Allah'ın huzuruna çıkacaksınız. Ve ma entum bi mu'cizine fil ard. Zaten siz yeryüzünde وَلَا فِي السَّمَا ne de gökyüzünde Allah'ı aciz bırakamayacaksınız. Mümkün değil, karşı gelemeyeceksiniz. Yani ne yapıp edin Allah'tan kurtulup gidemeyeceksiniz. Surenin başında da buna benzer bir mesaj almıştık bu sureden. Demişti ki Allah, اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ اَنْ يَسْبِقُونَ. Yani bizi bırakıp geçeceklerini, kendi kafalarına göre yaşayıp kurtulacaklarını, inandık dedikten sonra denenmeyeceklerini mi zannediyorlar? Ne kadar kötü, korkunç bir hükümdü bu. Bu yargıya göre hareket etmek onları kaybettirecekti. Ve ma entum bi mu'cizine fil ardı ve la fis sema. Onlar ne gökte ne yerde, yani karada denizde hiçbir zaman Allah'ı aciz bırakamayacaklar. Veya Allah'a karşı gelemeyecekler. Gelseler boşa çıkacak. Allah'ı aciz bırakamamak, Allah'ı etkisiz, Allah'ı egemenliksiz, Allah'ı güçsüz, kuvvetsiz bırakmak, yani bana karışmadan ben istediğim gibi yaşarım diyebilmeyi gerçekleştiremeyecekler. 3 gün, 5 gün aldansalar da sonunda o Allah'ın bir lütfu, o Allah'ın bir süre tanıması olduğunu anlayacaklar. Ve مَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَلِيِّنْ وَلَا نَصِيرٍ. Çünkü Allah'ın berisinde, Allah'ın dışında, eğer istemiyorlarsa Allah'ı, ondan başka ne bir veli, ne bir yardımcı bulamayacaklar, ne dost, ne karar verici, ne dost, ne karar merci, ne Allah gibi yardımcı, ne Allah gibi destek, elbette kimseyi bulamayacaklar. İbrahim Aleyhisselam sözünü şöyle bitiriyor bu sureye göre: "Vellezine keferu bi ayati llahi ve liqaihi ulaike yeisu min rahmeti ve ulaike lehum azabun elim." İyi bilin ki Allah'ın ayetlerini yok sayanlar, sanki ölmeyecekler, sanki dirilmeyecekmiş gibi yaşayanlar, Allah'la karşı karşıya gelineceğinin kafirleri, yani onu yok kabul edip gündemden çıkarmaya çalışanlar, işte bunlar ulaike yeusû min rahmeti, Allah'ın rahmetinden ümit kesenlerdir. İşim bitti, pilim bitti diye rahmeti istemeyen, merhamete nail olmaktan yana ümitsizliğe düşenlerdir. Ve ulaike lehum azabun elim. Elbette o zaman bunlara elim bir azap, korkunç bir azap, dayanmaz bir azap vardır. İbrahim Aleyhisselam bu kadar güzel, bu kadar şirin, bu kadar tatlı, bu kadar yerinde, bu kadar onların hayrına, bu kadar rahmet ve merhamet gerektirici sözlerle hakkı ve hakikati ayan beyan anlatsa da وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا اَنْ قَالُ اُقْتُلُوهُ اَوْ حَرِّقُوهُ dediler ki öldürün onu ya da yakın ama Allah onu ateşten kurtardı. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.